Teşekkürler.
Dolayısıyla adımız ve uyumlu için...
Hayatın Sesleri. Ve sevgili dinleyicilerimiz merhaba diyoruz. Hayatın Sesleri başladı. Hem Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda hem de Memleketim FM'de bizi dinlemek üzere programımıza hoş geldiniz diyoruz. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Öztaşbaşı ve Şule Çankaya. Kumanda masasında Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek sizleri de beklediğimizi belirtelim programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Biliyorsunuz bu haftanın teması okumak. Okumak deyince siz neler anlıyorsunuz? Okuduğunuz bir kitapla ilgili düşünceleriniz olabilir, ilk okuduklarınızda sizi etkileyenler olabilir, hatta okuduğunuz kitapların içerisinde etkilendiğiniz bir cümle bile olabilir, bizimle paylaşabilirsiniz. Okumakla ilgili her türlü cevaplarınızı bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz, yarışmamıza katılabilmeniz için. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız sevgili dinleyicilerimiz. Oradan da yarışmamıza katılabilmeniz için ulaşabileceğiniz adreslerimiz, programımızla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi, hatta önerilerinizi de paylaşabileceğiniz adreslerimiz onlar sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şimdi gelin programımızın ilk müziğine birlikte kulak verelim.
Akşam karanlık bir yolda sersem sarhoş yatmış kalmış akşam yağmurun altında güzel genç bir kız sızmış kalmış.
Sokak insanları
5:11'i gösteriyor. Türkiye'de saatlerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ve bir diyetisyen konuğumuz var stüdyomuzda. Sevgili Özge Kelebek, merhabalar, hoş
Merhaba.
Geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, malum Ramazan ayındayız. Bugün diyet konuşmayacağız ama beslenme alışkanlıklarımız tabii ki ay dolayısıyla tümüyle değişiyor. Şimdi vücudun bu değişikliklere uyum sağlaması, kilo almamak, hazımsızlık, tansiyon gibi rahatsızlıklara da sebebiyet vermemek için beslenmenin çok tabii ki çok fazla önemi var. Bununla ilgili dinleyicilerimizi bilgilendirelim istedik bu hastalıklarla karşılaşmamak için Ramazan ayında özellikle. Nasıl beslenmeliler?
Öncelikle Ramazan ayında direkt olarak iftarı açarken hemen ana yemekle başlamamaları lazım tabii ki. Önden zaten bizim bir alışkanlığımız var Ramazan ayında. Hurma, zeytin ya da suyla direkt açılabiliyor. Ben açıkçası hurmanın kullanılmasından yanayım. Çünkü yaklaşık bir 17,5 saatlik bir açlık var ve bu açlık sırasında vücuttaki şeker depoları boşalıyor. Beyin de zaten şekerle çalıştığı için ilk önce onu desteklemek gerekiyor. O yüzden kan şekerini dengeli yükselten tatlı bir yiyecekle, bu da hurma tabii ki, onunla açılışı yapabiliriz. Ardından bir ya da iki bardak su ve ardından yine sıvıyla devam etmemiz çok çok daha iyi olur. Neden sıvıyla devam edelim istiyoruz? Çünkü gün boyunca zaten 17,5 saatlik bir susuzluk var. Bu susuzluk sırasında da özellikle mide ve bağırsak sisteminde sorunlar ortaya çıkabiliyor. Özellikle kabızlık gibi, bağırsak hareketlerinde inanılmaz yavaşlık gibi problemler yaşanıyor ve kişi bunu bir hafta boyunca da yaşayabiliyor. O yüzden öncelikle sıvılara ağırlık vermemiz
evet,
çok
Ramazan
çok
boyunca
daha iyi
da
olur.
Yaşayabiliyor.
Evet, Ramazan boyunca yaşanıyor. O yüzden ya çorba ya soğuk çorbalar, şimdi yaz da geldi artık. Yoğurtlu soğuk çorbalar, nohutlu çorbalar ya da cecik gibi sıvılarla ilk önce açılışı yapabiliriz.
Kompostolar, horşoflar olabilir.
Evet,
onlar Ramazan'ın
şekersiz
vazgeçilmez.
Şekersiz olmaları çok çok daha iyi olur tabii
evet,
ki Ramazan
tatları.
Boyunca kilo almamak için.
Şimdi bağırsak hareketleri
evet.
Dediniz. Bu gerçekten çok önemli problem oluşturabiliyor. Özellikle Ramazan ayında söylediğiniz gibi belki bir hafta,
evet.
Belki de Ramazan boyunca. Peki bağırsakları harekete geçirmek için neler yenilip içilmesi lazım? Sıvılar yeterli olacak mıdır sadece?
Öncelikle tabii ki su içimine dikkat etmek lazım. Ben su içimimi tamamlayamıyorum diyen kişilerde çok sık rastlıyoruz biz buna. Çünkü normal anlamda...
Ne kadardır iftarla sahur arasında içilmesi gereken su miktarı?
Eğer kişi gün içerisinde ne kadar su içiyorsa o kadardır aslında. Eğer kişi 2,5 litreye tamamlayabiliyorsa bir gün içerisindeki normal hayatında, Ramazan ayı haricindeki hayatında, Ramazan'da da yine onu 2,5 litreye tamamlaması lazım. Çünkü vücut ona alışkındır. Ekstra olarak 1-2 bardak daha eklenebilir. Çünkü artık sıcaklar çok fazla gelmeye başladı. Ve sıcak günün sıcak zamanında oruç tuttuğumuz için suya çok çok daha ihtiyaç duyuyor. Kişi o yüzden sularını bölebilir. Atıyorum işte ben açarken 2 su bardağı su içeceğim. İftara başlamadan önce, ana yemeğe başlamadan önce 2 su bardağı su içeceğim. Ana yemekten kalktıktan sonra 2 su bardağı su içeceğim.
Ondan sonra tıkandı zaten. Bir şey yiyemedi.
Evet, aynen, ama şöyle yapmakta fayda var. Bu suları dikme pozisyonunda değil de
yudum yudum
içmekte fayda var. Birden hepsini bitirmesinler suların. Hani gerçekten evet, ilk başta çok susanıyor ve o yüzden de birden bitiriliyor sular, ama o suları yudum yudum içerseniz çok çok çok daha rahat tamamlayabilirsiniz. Bütün gece boyunca yaklaşık bir 6 ila 8 saatlik bir boşluk var.
Evet. Peki süt, ayran, çay ya da diğer meşrubatlar, içilen şeyler ya da yenilen yoğurt, içilen ayran suyun yerini tutmayacaktır.
Tutmuyor tabii ki, sıvı olarak geçiyor. Özellikle çay ve kahveye çok dikkat etmek lazım bu konuda. Çünkü çay ve kahve diüretik dediğimiz vücuttan su atımını arttırmaya yönelik bir içecek türleri. O yüzden eğer çay ve kahve tüketilecekse saat 24'e kadar tüketilmeli. saat 24'ten sonra sahur zamanında kesinlikle çay ve kahve tüketilmemeli. Çünkü vücuttan daha da fazla su attırmaya yönelik hareket edecek ve gün içerisinde daha da fazla su attırdığı için bu içecekler vücuttan kişi çok daha hızlı susuyabilecek. Artacak.
Evet, şimdi iftar böyle. İftardan sahura kadar uzun bir zaman dilimi var.
Evet.
O zaman dilimi içerisinde ne yenilip ne içilecek? Sahur mutlaka diyoruz zaten. Sahura geleceğiz.
Kesinlikle. İftarda dikkat etmesi gerekenlere küçük bir değinme yapayım. İftarda genelde bizde çok fazla davetler olur. Pilavlar, makarnalar, işte sulu sulu et yemekleri, yağlı yemekler olur, salçalı yemekler olur. Bu konuda dikkat etmeleri gereken şey, eğer Ramazan'da daha sağlıklı bir Ramazan geçirilmek ve kilo alınmak istenmiyorsa, yemeklerin yağlı suları kesinlikle tüketilmemeli. Yemeklerle beraber ekstra salata tüketilmeli ve pilav ya da makarnaya ayıracağınız o boşluğu pideyle doldurmakta fayda var. Çünkü pide diğerlerinin aksine çok daha uzun süre sizi tok tutucu etkiye sahip olacak ve kan şekeriniz çok çok daha iyi dengeleyecek. Böylelikle fazla yağ da almamış olacaksınız. Gelelim o aradaki boşluğa, iftardan sahura kadarki boşluğa. Genelde uyuyanlar var bu boşlukta. Uyumayanlar da var. İftar açıldıktan yaklaşık 1,5 saat sonra bence küçük bir yürüyüş, hatta eğer kişiler teraviye gidiyorlarsa teraviden sonra küçük bir yürüyüşe zaman ayırabilirler. Böylelikle birazcık daha metabolizmalarını hızlandırmış olurlar ve bağırsak hareketlerine de faydası olur bu hareketin. Ama bizim çok büyük bir geleneğimiz var. Genelde Ramazan ayında iftardan sonra güllaç yenir.
Evet, tatlılarımız
var. Tatlılarımız var. Güllaç olur, şekerpare olur. Yani o tarz Ramazan ayı için özel çıkartılan evlerimizde tatlılar vardır. Tatlıları eğer kişiler kilo almak istemiyorlarsa sınırlandırmaları lazım. Şöyle sınırlandırabilirler. Porsiyon olarak sınırlandırmak istemiyorlarsa kendilerine haftanın birkaç günü için tatlı hakkı verebilirler. Haftanın 3 gününde güllaç yiyeceğim, diğer günlerinde meyve yiyeceğim diyebilirler. Ya da onların yerine daha meyveyle aynı kaloride yine daha hafif
tatlılar.
Sütlü tatlılar olabilir ama sütlü tatlılardan daha hafif sezonda gelmişken dondurma yiyebilirler. 2 ya da 3 top dondurma gayet iyi karşılayacaktır bunları. Yine bu dönemde sulu meyveler tercih edebilirler. Kavun olabilir, karpuz olabilir, kiraz olabilir, yine erik olabilir ya da kayısı ya da şeftali gibi meyveleri tercih edebilirler. Ama bunlardaki porsiyonlara da çok dikkat etmekte fayda var. Özellikle kiraz için porsiyonumuz 8 tanedir.
Çok az değil mi kiraz
evet,
için?
Evet, maalesef.
Bu Ramazan'da mı böyle, normal zamanda
normal da böyle? Normal zamanda da böyle. O yüzden kiraza çok dikkat etmek gerekiyor çünkü kan şekerini çok aniden yükseltiyor. Riskli olabiliyor kan şekeri için.
Evet. Şimdi tabii geldik sahura. Evet. Sahuru mutlaka yapmamız gerekiyor diyoruz değil mi? Sahurda evet. Neler yenilip içilmeli? Tok tutulması açısından, susamayı önlemesi açısından neler yenilip içilmeli acaba?
Sahur için yine bir gelenek olarak kahvaltılıkları öneriyoruz. Çünkü aslında...
Ama çay yok dedik.
Evet, maalesef hani çay içilecekse de bir fincan kadar içilmeli. Çok da fazla tüketilmemeli. Bunu zaten hani iftar ve sahurda günlük hayatımızda akşam yemeğine ve sabah kahvaltısına, yani tam tersi yönüne benzetebiliriz. Yine aynı şekilde dengeli beslenmek için. Sabah kahvaltısı yaparmış gibi bir sahur yapmamızda fayda var. Çünkü akşamdan kalan yemekleri yersek bu sefer onlar bize çok yağlı gelecekler. Ve gün içerisinde tekrar susamayı arttıracaklar. Çok da uzun süre tok tutmayacaklar. Tam dengeli, yüksek proteinli bir kahvaltı neler olabilir? Yumurta muhakkak olması gerekenlerden bir tanesi.
Hem tok tutacaktır.
Hem tok tutacak, hem sizin susamanızı da engelleyecek. Haşlanmış yumurta olur, omlet olur. Yağsız bir tavada yapılan bir omlet. Menemen olabilir. Yanında bolca güzel yeşilliklerden, mevsim yeşilliklerinden, çiğ sebzelerden. Yine bir el kadar bir pide olabilir. Yanında süt içebilirsiniz ya da ayran içebilirsiniz. Yine yüksek protein sağlamak için. Ya da tost yiyebilirsiniz. Yağsız, beyaz peynirle yapılmış, gayet güzel yeşillikleri olan bir tost. Ve yanında kendinize meyveli süt yapabilirsiniz. Mesela çilekli bir süt yapabilirsiniz. Ya da başka poğaça ve böreklere özellikle dikkat etmek gerekiyor.
Ki onlar tercih edilir, evet, zaten genelde. Değil mi? Tok tutacak diye düşünülüp.
Tok tutacak diye düşünülüp. Evet, tok tutabilir ama sizi daha da fazla susatabilir. Ne kadar fazla yağlı yerseniz özellikle sahurda sizi o kadar daha da fazla gün içerisinde susatır. O yüzden ona çok dikkat etmek gerekiyor. Bir de sahur için bir tane tüyon var. Hem sizi tok tutacak, gün boyunca kan şekerinizi dengede tutacak, hem de susamanızı engelleyecek bir karışım tarifi vereceğim şimdi.
Süper. Hemen dinleyicilerimiz kağıtlarını, kalemlerini hazırlasınlar. Evet. Buyurun paylaşalım o zaman.
Bir su bardağı süt. Yağlı bir süt olabilir ama yarım yağlı tercih etmelerini daha çok isterim. Yağ miktarını azaltmak açısından. Yarım muz. 5-6 tane çiğ badem. 4-5 tane çilek. Ve 2 yemek kaşığı da yulaf ezmesi. Bunu marketten çok rahat bulabilirler, yulaf ezmesini. Bunların hepsini bir mutfak robotu ya da bir blender yardımıyla çekip bir güzel sahuru kapatmadan yaklaşık 5-10 dakika önce içsinler.
Hem tok tutacak hem de susatmayacak.
Hem de susamayı engelleyecek, evet.
Süper. Şimdi programımızın sonuna gelince bu karışımı tekrar dinleyicilerimiz belki tam olarak yazamamışlardır. Ondan birazcık da söz edelim tekrar. Şimdi bir de ödem oluşuyor tabii ki, malum. Bu ödemi engellemek için tavsiyeleriniz olacak mı?
Evet, öncelikle ödem oluşumunu engellemek için bol yeşil yapraklı sebze tüketmek lazım. O yüzden kesinlikle sofradan salatayı eksik etmememiz lazım. Hı hı. Hem iftarda hem sahurda. Aynı zamanda çok da fazla tuz eklememek lazım bu dönemde. Eğer tuz ihtiyacınız olursa bir maden suyu, bir ya da iki şişe maden suyu içerek bunu karşılayabiliriz. Ekstra eklenen tuz özellikle iftarda sabaha karşı daha da fazla şişmenize neden olacak, ödem toplamanıza neden olacak. Eğer suda tüketmiyorsanız çok çok çok çok daha hızlı ödem toplayabileceksiniz. O yüzden bunun için de iftarda ve sahurda, yani akşam boyunca içtiğiniz sulara birkaç damla limon suyu sıkarak ya da eğer bulabiliyorsanız ananas çok iyi bir ödem çözdürücü. Birkaç damla ananas parçası ekleyerek ya da içerisine birkaç damla çilek ekleyerek ödemi engelleyebilirsiniz. Hatta iftardan sonra içeceğiniz suları bir sürahiye doldurup içine birazcık limon, birkaç parça ananas, birkaç parça çilek koyarak da o gün içerisinde ödem oluşumunu engelleyebilecek bir su karışımı hazırlayabilirsiniz.
Evet, hem de su içemeyen dinleyicilerimiz, evet, bu karışımda suyun tadını da birazcık aroma katıp değiştirip içmeyi sağlayabilirler. Kesinlikle. Herhalde değil mi?
Kesinlikle.
Şimdi bir de bu dönem ben işte oruç tutacağım, birazcık da diyet yapmış olurum. Bayrama birkaç kilo da vermiş olarak girerim diye düşünerek yapılan diyetler var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?
Öncelikle çok bilinçli yapmak gerekiyor. Çünkü aynen normal yaşantıdaki diyet gibi bunun da bir dengesi var. Özellikle kişiler sahura kalkmadan yapmak istiyorlar, evet, bu diyetleri.
Çünkü tek öğün yiyerek, az yiyerek
yapmaya çalışıyorlar. Ama bu dönemde maalesef evet kilo verebilirler ama yağdan değil, maalesef kastan kaybederler. Bu da gayet sağlıksız bir kilo kaybı olur. Kastan kaybettiklerinde Ramazan sonrası yine aynı şekilde aynı hızla aynı kiloyu alabilirler. O yüzden bir uzman gözetiminde, eğer diyet yapılacaksa Ramazan döneminde, bir uzman gözetiminde yapılmasını tercih ederim.
Evet. Şimdi şu hani hem tok tutacak hem de susamayı engelleyecek karışımı bir kez daha alalım lütfen.
Sahuru kapatmadan yaklaşık 5 ila 10 dakika önce bunu hazırlayıp taze taze içmenizi öneririm. Bir su bardağı yarım yağlı süt tercih etmenizi isterim. 4-5 tane çilek, yarım muz, 5-6 tane çiğ badem ve 2 yemek kaşığı yulafı. Elinizde varsa bir blender ya da bir mutfak robotuyla iyice çekip iyice birbirlerine karıştırıp, hı hı, içmenizi tavsiye ederim.
Evet, ve hayırlı Ramazanlar
hayırlı
dileyelim.
Ramazanlar.
Tabii arkasından bayram var. Bayramda yiyeceğimiz tatlılar var. Onlara, evet, da dikkat edelim.
Kesinlikle.
Diyoruz değil mi? Çok teşekkür ediyoruz sevgili Özge Kelebek. Sağ olun, var olun. Paylaşımlarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, diyetisyen Özge Kelebek'ti konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyor ve şimdi yine müzik diyoruz.
Az veren candan verilmiş. Bana biraz ümit, biraz sevgi ver. Kim demiş sevenler çok şey istermiş. Avuç içi kadar mutluluk yeter. Her zaman az veren candan verilmiş. Bana biraz ümit, biraz sevgi ver. Kim demiş sevenler çok şey istermiş. Avuç içi kadar mutluluk yeter. Açtım ellerimi dilenci gibi, çok görme ne olur çevirme geri. Küçük bir çocuğun sevinci gibi, avuç içi kadar mutluluk yeter. Birkaç kelime, özleminle dolu seven kalbime, avuç içi kadar mutluluk yeter. Ne dünyalar kadar, nereden göğe, sevgi sözcüğünden birkaç kelime, özleminle dolu seven kalbime, avuç içi kadar mutluluk yeter. Açtım ellerimi dilenci gibi, çok görme ne olur çevirme geri. Küçük bir çocuğun sevinci gibi, avuç içi kadar mutluluk yeter. Açtım ellerimi dilenci gibi, çok görme ne olur. Kadar mutluluk yeter. Avuç içi kadar mutluluk yeter. Avuç içi kadar mutluluk yeter.
15.29 oldu Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Mehmet Can Bolat var. Merhabalar, iyi günler Türkiye'den, selamlar, sevgiler.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet, sığınmacıların en çok tercih ettiği ülkelerden biri Almanya. Almanya kamuoyunda son aylarda sığınmacılar yine gündemde. Bunu siyasette yaz boşluğuna hazırlık şeklinde mi yorumlamak gerekir Sayın Can Bolat?
Şimdi bu soruyu bana 3 sene önce sorsaydınız belki doğru bir yaklaşım diye tanımlayabilirdim. Ancak son 2 ve özellikle 3 yıldan bu yana Almanya'da sığınmacılar meselesi gündemden hiç düşmüyor. O açıdan bu yıl için, geçen yıl için veya bir önceki yıl için bir yaz boşluğu, yeni bir konu arıyor. Sığınmacılar iyi bir malzeme diyemeyeceğim. Çünkü gerçekten Almanya son dönemlerde özellikle Orta Doğu'dan, Irak ve Suriye'den gelen mülteci adayları ve genç yaştaki çocukların katılımıyla geniş bir sığınmacı adayı akımıyla yüz yüze bulunuyor. Bu tabii ülke içerisinde toplumsal bir soruna da giderek dönüşmeye başladı. Mutlaka geçmiş programlarımızda birkaç dakikada olsa değinmişizdir veya siz başka bir ortamda ele almışsınızdır. Özellikle doğu kökenli eyaletlerde başlayan ve giderek ülke geneline yayılan sığınmacı akınına son, aşırı İslamiyeti ülkemizi kuşatmasına son diye eylem koyan ve tamamen aşırı sağ grupların öncülük ettiği eylemlerin aslında eylemlerin fikirlerini, kaynağını besleyen bir düşüncede sığınmacıların son yıllarda aşırı bir orana ulaşmış olması. Dün akşam tesadüfen Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Frankfurt'ta bir konferans amacıyla bulunuyordu. Konferansın ardından tesadüfen de olsa bir arkadaşımızın da, milletvekili arkadaşımızın da yardımıyla kendisiyle bir görüşme, özel bir görüşme yapma imkanımız da oldu. gerçekten Almanya'nın bölgedeki ve özellikle son dönemlerde kanayan yara konumunda olan Suriye'nin sorunun çözülebilmesi için büyük bir gayret içinde olduğunu ifade etti. Ve özellikle Türkiye'de, Lübnan'da veya kısmen İran'a sığınan Suriyeli mültecilerin durumunu bizzat kendi gözleriyle izlediğini ifade etti. Bu insanlık adına bir utanç tablosudur dedi. Bu sorunu mutlaka biz özellikle Avrupa Birliği olarak aşmalıyız dedi. Ve hatta önemli bir noktaya da dikkati çekti. Suriye'de bir sorunun, bu kanayan yaranın, savaşın bitmesi ve bu ülkenin hiç olmasa bir orta vadede tekrar kendi olduğu gibi kıvamına erişebilmesi için mutlaka biz Batılıların, Avrupa Birliği'nin ve Almanya'nın önemli bir rol üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. Ve aynı zamanda peki Beşar Esad ne olacak diye bir soru yönelttiğimde, artık bu sorun Beşar Esad'sız çözülemez, mutlaka onunla bir uzlaşı gerektiğini söyledi. Bu insanların çoğunun ülkesine belki geri dönemeyeceğini de bilinciyle hareket ettiklerini ifade etti. Hiç olmazsa yakın bölgelerde bir yaşam alanı bulan, hiç olmazsa yaşamak zorunda kalan insanların kendi bölgesine dönebilmesi için de gerekli altyapıyı hazırlayacaklarını da ifade etti. Bunu da güncel bir bilgi olarak aktarmış olalım.
Evet. Peki şimdi Almanya sığınma başvuruları konusunda hedef ülke dedik. Sığınma başvurularının sonuca bağlanması Almanya'da uzun zaman alıyor. İnsanlar büyük sıkıntılar çekiyor deniliyor. Neden? Bunu biraz açabilir miyiz lütfen?
Aslında uzun vadede düzeltiyorum. Sığınmacı adaylarının iltica başvurularının işlemlerinin evet veya hayır şeklinde sonuç alınabilmesi, kabul veya reddedilmesi süreci gerçekten uzun bir süreç. Ancak bu ülkelerin veya sığınmacı adayının gerekçelerine bağlı olarak da zaman bakımından değişebiliyor. Örneğin Suriye'den son 3 yıldır bu ülkeye bir şekilde gelip iltica başvurusunda bulunan sığınma isteyenlerin işlemleri en az birkaç hafta içerisinde çözüme kavuşabiliyor. Ancak öyle ülkeler var ki örneğin dağılan Sovyetler Birliği'nden kalkıp gelen, eski Türkiye Cumhuriyetlerden gelen ülkelerden sığınmacı adaylarının başvuruları ise 3-4 yıl sürebiliyor. Kimi ülkeler var ki onların başvurusu bir soruyu cevap şeklinde geçiştirilerek 3-5 gün içinde de sonuçlandırılabiliyor. Bir, Suriye'den gelenlerin işlemleri birkaç hafta içinde tamamlanıyor. Çünkü onların yaşadıkları acı tablo bugün dünyanın gözleri önünde. Ancak Arnavutluk'tan, Kosova'dan veya ne bileyim bazı yeni Avrupa Birliği üyesi ülkelerden demeyeyim de oraya yakın bölgelerden sığınma amacıyla gelmiş olanların işlemleri hemen birkaç gün içerisinde tamamlanıp ülkelerine red şeklinde iade ediliyorlar. Çünkü o bölgelerde bu şekilde siyasi baskı olmadığı da bilinen bir gerçek. Şimdi bu sığınma işlemleri genellikle ortalama olarak 7 ay sürüyor deniyor ama bunun özellikle yani çok acil bir dosya işlemlerinin sonuca vardırılabilmesi için de kimi ülkeler ön planda tutuluyor. Almanya'daki resmi makamlar, sığınma başvurularını işleme alan göç ve uyum daireleri gerçekten son yıllarda büyük bir dosya yığınıyla baş başalar. O yüzden de avukatlar da bu konuda itirazlarını dile getiriyor ve bu makamın işlemleri sonuçlandırılması için ek personelin sağlanması gerektiğini de altını vurguluyorlar.
Evet, şimdi bir sığınmacının günlük yaşamı deyince müracaatı sonuçlanıncaya kadar ve sonrasında nasıl bir günlük yaşam anlamalıyız? Bir de buna bağlı olarak genç sığınmacılar sözcüğünden de söz edelim. Son zamanlarda sık sık zikrediliyor. Bunun sebebi nedir acaba?
Şimdi sığınmacılar örneğin hava yoluyla buraya bir şekilde Frankfurt'a veya Berlin'e veya Köln'e, Münih'e, Stuttgart'a inmiş ise onların başvurabildikleri tek yol azül dedikleri sığınma kelimesini ezberlemiş oluyor ki bu kişiler. Ve buraya geldiklerinde azül dedikleri anda, sığınma talebini dile getirdikleri anda ister istemez bu kişiler özel bir bölüme alınarak işlemleri yazılı bir hale getiriliyor. Sadece bu talebi getirmekle bu kişiler Almanya'ya girmiş olmuyor. Ana başlıklar halinde söyleyecek olursam Özellikle büyük havaalanlarında bu kişiler, sığınma başvurusunu dile getiren yabancılar, göçmenler, mülteci adayları o havaalanı bünyesinde yer alan özel barakalarda, tel örgülerle çevrili bir barakada, tarafsız bir bölge diyelim, orada tutuluyorlar. Tabii kolay bir yaşam değil. Gerçi yaşanan o meşakkatli uzun yolculuklar, maceradan sonra öyle özel bölmelerde yaşamak birkaç gün sindirilebilir, kabul edilebilir ama artık 3-5 gün sonra gerçekten oralarda yaşamakta büyük zorlukları ifade ediyor. Avukatların veya sığınmacılara yardım talep eden kuruluşların, girişim gruplarının en büyük eleştirisi de bu yönde, bu insanların cezaevlerini andıran bu özel kamplardan bir an önce çıkartılması ve toplumun içine sokulması gerektiğini söylüyorlar. Gerçekten çekilecek bir durum değil. Örneğin geçen 2 ay önce Frankfurt Havaalanı'nda genç bir sığınmacı, ki ona da değineceğiz birkaç cümleyle, artık bu özel koşullara dayanamadığı için ve sınır dışı edilmemek için tuvalette bulduğu banyo sabunlarını yutarak zehirlenmiş ve dolayısıyla apar topar kendisi hastaneye kaldırılarak hiç olmazsa sınır dışı edilmeyi önleyecek bir yolda başarılı olmuş diyebiliriz. Yani bu küçücük bir güncel tablo ama gerçekten bazı koşullar katlanılacak gibi değil. Çocuk yaşta, genç yaşta mülteci sayılarında da gerçekten son yıllarda artıyor. Çok ilginçtir. Almanya'nın çok düzeltiyorum, dünyanın değişik bölgelerinden tek başına hareket eden, ki mutlaka bunlar insan tacirleri açısından da o kanalıyla da yönlendiriliyorlar. Bu çocuklar tek başına geldikleri zaman, yanlarında herhangi bir pasaport veya bir belge olmadığı zaman, ister istemez buradaki gençlik daireleri ve çocuklara yardım müesseseleri tarafından koruma altına alınıyor. Almanya'daki yasalar gereği çocuk yaşta olan 18 veya 16 yaşından küçük çocuklar gençlik yurtlarında barındırılmaya başlanıyor. Fakat bu kapasiteler de yetmediği için, örneğin Frankfurt gibi büyük kente her gün yaşaya geldiğimiz, gördüğümüz bir olaydan yola çıkarak söylüyorum, otellere yerleştirilmeye başladı. Fakat bunlar sadece barınaklarıyla kalmıyorlar, küçük yaşta olan çocukların okul ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla da ek Almanca dersler vererek bu çocukların eğitim yaşamından kopmaması da hedefleniyor. Kaldı ki bu çocuklar bir anlamda nüfusu giderek daralan ve yaşlanan Alman toplumunda da geleceğin bir güvencesi olarak görülüyor. Ve bu çocuklar da bu yardım programları çerçevesinde eğitim sürecinden de geçerek Almanca bilgiler artırılarak toplumsal yaşama aidiyet duygusu da güçlendirilerek onlara güven kazandırılarak bu toplumun Alman toplumun geleceğinin bireyleri de şimdiden yetiştiriliyor denilebilir.
Evet, sevgili Mehmet Can Bolat, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle Almanya'ya selamlar, sevgiler tekrar.
Hoşçakalın, iyi günler.
Sen dayım kurusun domuz soyun, ablanı ben kaçıracağım, enişten olacağım kayın. Hop diri diri da diri dip diri dom, ben yarimi seviyorum. Hop diri diri da diri dip diri dom, ben Kezban'a ölüyorum. Sen dayım kurusun domuz soyun, ablanı ben kaçıracağım, enişten olacağım kayın. Hop diri diri da diri dip diri dom, ben yarim.
Sihirli Sözcükler. Ve köşemiz başladı. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluatay ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Teşekkürler.
Yine güzel köşemiz başlıyor, dinleyicilerimizin çok sevdiği köşelerimizden biri. Şimdi bugün diplomatik dil ve ikna süreçlerini konuşacağız. Evet. Şimdi diplomatik dil aslında nasıl bir üslup, en belirgin özelliği nedir diye bir başlayalım.
Diplomatik dil aslında diplomatik üslup. En belirgin özelliği nezaket. Aynı zamanda mesafelilik ve netlik. Tereddüte yer bırakmayan bir netliğe sahip ama nezaketten de asla vazgeçmeyen bir üslup.
Aslında son derece önemli ve etkin bir dil.
Kesinlikle zaten aslında tarihi olan bir dil. Şunu da hemen belirtelim. Diplomatik
tarihte de var mıymış?
Tabii tabii. Diplomatik dil. Aslında diplomatik dil deyince kastedilen Fransızca.
Evet.
Sonra İngilizlerin biz Fransızca bilmiyoruz diyerek diplomatik heyetlerine tercüme ve kendi dillerini kullanma gayretleri sonucunda İngilizce. Bugün dünyada artık hani her ülke özgür ve kendi dilini kullanmakta kararlarını yürütebilir. Yani bu toplantıda biz kendi dilimizi de kullanacağız diyebilir her ülke, diyebiliyor. Fakat yine de asıl olan İngilizce ve Fransızca. Birleşmiş Milletler 5 dili kabul ediyor diplomatik dil olarak.
Hangileri onlar?
Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça. Bu şu demek ki Birleşmiş Milletler içerisindeki çalışmalar bu 5 dil üzerinden yürüyor.
Ama 6 dil saydık herhalde. Arapça, Rusça, İspanyolca.
Doğrudur, 6 dil.
Evet.
5 daimiye, 6 dil.
Evet.
Bu dillerin özelliği şu. O çerçevedeki diplomatik görüşmelerin tamamı bu dillerle yürütülmek durumunda. Biz de eğer onlara dahil olursak bu dillerden birini seçiyoruz demektir Türkiye olarak.
Evet. Şimdi aslında her şeyi söylemezsiniz. Belirli cümlelerle anlatırsınız ama anlaşılır.
Diplomatik terimler var çünkü orada. Evet. Bizim de zaman zaman basından duyabileceğimiz, hatta bazen şikayetçi olduğumuz, örneğin kınama. Devletler bir takım durumları ya da devletleri kınayabilirler, şiddetle kınayabilirler.
Mekik diplomasisi.
Evet, doğrudur. Siz tabii daha tecrübelisiniz, itiraf edelim. Çünkü haber metinlerinde de bunlara, bu tür kalıplara ve ifadelere sadık kalınması gerektiğinden ve anlamlarının bilinmesi gerektiğinden röportajlarda dahil olmak üzere önemli. Kınamalara biz kızabiliyoruz. Örneğin ben de zaman zaman yeter artık kınamaktan başka bir şey yapsak diye biliyoruz. Gazetelere baktığımda ben de düşünüyorum. Ancak kınamanın şöyle bir özelliği var diplomatik dil içerisinde. Bir, üçüncü tarafları haberdar etme. İki, olayın kayda geçmesini ve bir takım detayların bu kınama yaklaşımıyla belirginleştirilmesini sağlamak. Sonuçta biz çok kınandık, çok üzülüyoruz demiyordur kınanan taraf ama üçüncü taraflara karşı bizim konumumuz budur ve biz bu olayda bu şekilde tavır alacağız demek. Ama aynı zamanda kınanan olayla ilgili bilgilerin uluslararası kayıtlara geçmesini sağlamak. Dolayısıyla önemli aslında. Her ne kadar zaman zaman vatandaş olarak bizi tatmin etmese de ama etmeyecek. Diplomatik üslubun bir kısmı da bu. Siyasi üslupla diplomatik üslup bu noktada ayrılıyor işte. Siyasi üslup tatmin eder. Ama diplomatik duyguları tatmin eder. Ama diplomatik üslup duyguyla çalışmayacağı için böyle bir endişesi de yok. Tam tersine bundan kaçınıyor.
Siyasi üslupta da diplomatik üslupta da araç herhalde araçlardan biri daha doğrusu ikna.
Tabii.
Değil mi?
İkna süreçlerine de bununla ilgili çok kuramlar var bu arada. Örneğin siyasi partilerin nasıl bir ikna süreci hazırlayacağına ilişkin epeyce bir kuram var. Bu kuramlara göre yapılanıyor. Biz de yakın tarihte Süleyman Demirel'i uğurladık.
Evet.
Saygıyla anmış olalım. Süleyman Bey'in ben eskiden siyasetçi deyince iki aktör bilirdim. Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel.
Evet.
Dolayısıyla politikacı olmak o ikisinden biri olmaktı. Benim çocukluğumda, gençliğimde gördüğüm model. Fakat Süleyman Bey için şunu söyleyebiliriz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı döneminde kullandığı dil ve üslup gerçekten devlet üslubuna dönmüş durumda. Her ne kadar siyasi üslubu biraz duygulara hitap etse ve zaman zaman kışkırtsa da Cumhurbaşkanı kimliğiyle ifadeleri çok güçlü diplomatik kalıpları da içeriyordu.
Peki bu diplomatik dili günlük hayatta da kullanabilir miyiz o zaman?
Kullanırsak herhalde karşı tarafı biraz rahatsız edebiliriz. Çünkü evet, çok terimler mesafeli, var. Çok,
evet.
Doğrusu diplomatlık eğitimi içerisinde her diplomat bu eğitimi aldığı için diplomatların kendi aralarındaki ilişkilerine bakmak uygun olur diye düşünüyorum. Çoğu zaman takım elbiseli, son derece ne söyleyip ne söylemeyeceği, hangi konuda yüzünü mimik verip hangisinde soğuk duracağı ifadeleri kesinleştirilmiş durumda. Biz basından karşılaştığımızda örneğin kınama kadar tanıma da önemli. Diplomatik tanıma da önemli. O da ayrı bir süreç. O tanımaya ilişkin ifadeler de önemli. Geçen bakarken şöyle bir ifade gördüm. Amerika Birleşik Devletleri diplomatı açıklamış bunu bir konu üzerine. Tanımak şu demek aslında. Tanımanın iki türü var. Bazı ülkeleri tanıyabilirler. İki aşamada tanıyabiliyorlar. En bilineni de facto olarak da bilinen. Yani tanıyoruz ama tam değil. İkincisi biraz daha kapsamlı. Hem yönetimini hem devlet varlığını tanımak de jure. Amerika bu konuda biraz çekingen. Tanıma meselesi gündeme gelmemiştir. Yeni yönetimle ilişkilerimizi sürdürmekteyiz diyor. Ülkeleri tanıma konusunda çok çekincesi olan fakat ilişkilerine devam eden bir ülke. Dolayısıyla diplomatların yaklaşımları yani diplomatik dili biz günlük hayatımıza taşıyacak olursak hem kesin ifadeler, kısa süreli net ifadeler kullanmalıyız, aynı zamanda duygudan arındırmalıyız.
Ben içindeki nezaketi belki taşıyabilir miyiz diye
düşündüm. Eleştirileri direkt ve olumsuz kalıplarla söylememek. Hükümetin bunu dikkate alacaktır dediğinde diplomat aslında hükümetin bu konuda bazı şeyler yapabilir, hazırlıklı olun demek istemiş olabilir. Dolayısıyla bizim belki diplomatik üslupten kendi günlük yaşamımızı alabileceğimiz direkt eleştirmek, şahsa yönelik eleştirmek yerine eleştirileri olumlu kalıplarla ifade edebilmek. Süleyman Bey'in bu konudaki örneklerinden birini söyleyelim. O metaforları da siyasi dilden örnek vereceğiz ama etkili kullanan biriydi. Borçlarla ilgili gazeteciler kendisine söylediğinde çok fazla dış borç var ne yapacağız dediğinde borç yiğidin kamçısıdır yiğitleşeceğiz gibi borç yiğidin kamçısıdır demişti. Dolayısıyla kalıbı tamamen kırarak değiştirmek. Eleştirileri mümkünse direkt söylememek ve hep söylüyoruz ama günlük hayatta bunun anlamını ortaya çıkarmak biraz zor olabiliyor. Atasözlerini ve deyimleri ustalıkla kullanmak ve bilmek hayat kurtarır.
Evet.
Hayat kurtarır gerçekten. Yani yine Süleyman Bey'den bir örnek verelim. Yağmur yağarken ben ıslanmam diyemezsiniz demiş.
Evet.
Yani bütün bir hikayeyi anlatmanız yerine böyle bir şeyi kullanabilmek. Diplomatik bir üslup. Yani aslında şunu söylemek lazım. Nezaketi bu anlamda elden bırakmayan bir üslup en çok kişinin kendisini güvenlik alanında tutar.
Evet.
Biz nezaketi biraz karşı tarafa yapılan bir jest gibi algılıyoruz ama nezaket en çok insanın kendini güvenli bir alanda tutmasını sağlayan bir araçtır. Dolayısıyla dilde bunu yakalayabilmek, konuşma süreçlerine bunu aktarabilmek bizi kendimize aslında iyi ifade etmeyi sağlar. Diplomatik dil bir uzmanlık alanı, eğitimi olan, uzun süreli eğitimi olan çok yönlü bir uzmanlık alanı. Bizim işimize nerede ihtiyacımız olur, nerede yarar biraz bilmek. Gazeteleri okumak ve ülkemizin uluslararası siyasetini takip edebilmek için.
Elbette.
Çünkü uluslararası siyasette hiç kimse direkt bu böyle değil aslında şöyledir git oku da gel falan gibi bir ifadeyi tasvip edemeyeceği için daha da önemlisi anlaşılmayacağı için. Anlaşılabilmesi için bu dil kalıplarını kullanmak durumundayız. İkna süreçleri de buna giriyor çünkü aynı şekilde toplu reklamlar gibi, siyaset gibi hatta sıklıkla karşılaşıyorum bugünlerde özel üniversitelerin reklamları gibi kişileri etkilemeye yönelik belli bir yaş grubu, belli bir topluluğu etkilemeye yönelik her türlü adımda İkna süreçleri çalışıyor.
Evet. İkna yeteneği çok kuvvetli evet. derler. Bir de böyle de bir sözümüz vardır. Aslında tarihe baktığımızda bu bir sanatmış galiba değil mi?
Tabii. Aslında şöyle farklı rolleri olabilir kişilerin toplum içerisinde. Bir astronom da olabilirdi geçmişte bu. Hı hı. Ama mutlaka hitabetinin iyi olması beklenir. Çünkü hitabet ve belagat, yani güzel ve etkili söz söyleyebilme. Hı hı. Geçenlerde bir akademisyenin ifadesine rastladım ben. Açık seçik konuşmak dediğimiz zaman açığı anlıyoruz da seçiyi anlamıyoruz dedi. Çünkü seçik biraz seçilmiş demek hakikaten. Evet. Böyle bir konuşma yeteneğine sahip olmak kişinin hem düşüncelerini ifade etmesini hem de karşı tarafa bir takım değerlerine hitap etmesini sağlar. Hmm. Dinleyebilir, güven duyabilir, inanabilir. Hatta doğal olarak demokrasilerde beni sen temsil et diyebilir. Böyle bir süreç var. Siyasette
şimdi
bunun
kimin
için
neyi kime nasıl söyleyeceği de çok önemli tabii ki değil tabii mi ki, bu süreçte?
Tabii ki. İşte bununla ilgili kuramlar var. Örneğin kuramlardan bir tanesi, ikna süreçlerinin kuramlarından biri ki çok etkiler beni. Biri öykü kurma, biri sosyal öğrenme, bir diğeri de detaylandırma kuramı ki sanıyorum 10 kadar var. Öykü kurma Türkiye'de çok kullanılıyor siyasetçiler tarafından. Bu şu demek, oy verenlerin hikayesini kurabilir. Ülkemizde işte belli partiler zaman zaman belli meslek grupları, sınıf bilinci de olsun, işçiler, hı hı, işte maden işçileri, geçmişte olduğu gibi 70'lerde falan çok örneği görülmüş. Sosyal öğrenme ilginçtir. Türkiye'de çok kullanılan bir kuram ve çok ikna edici. Yani bir sürü ikna sözü, seçim şarkısı falan buna göre seçiliyor. Kuram şu demek, çatı gibidir. Çatıyı nasıl kurarsak altına o cümleleri, şarkıları ve o yaklaşımları yerleştirebiliriz. Hı hı. Sosyal öğrenme kuramı lider modeli üzerinden gider. Bir sosyal öğrenmişlik kazandırır. Türkiye'de çok kullanılıyor. Biraz önce bahsettik Süleyman Bey'den. Baba. Baba deyince aklınıza gelir. Fötr şapka, duruş, evet, fotoğraf. Pek çok siyasetçimiz için geçerlidir. Ve genellikle bu kuramı kullanan siyasetçiler, yurt dışında da örnekleri olabiliyor. Daha az, bizde daha güçlü. Bu kuramı kullanan siyasetçilerin mutlaka güçlü ve onlara giden bir lakapları oluyor. Dinleyicilerimiz mutlaka yakalayacaktır, hı-hı, hatırladıklarından. Hı-hı. Bu kuramı kullandığını buradan anlayabilirsiniz. Bu şu demektir ki o siyasi ekol içerisindeki her türlü ifade o kişiye gider.
Hmm.
Kuram buysa, çatı böyle kurulduğu için, ana taşıyıcı direkt lider olduğu için her türlü ifade oraya gider.
O zaman iletişimin temelinde de yeter ikna.
Tabii ki, evet, tabii ki. Biz bu kuramları tabii ki sadece siyasette kullanmıyoruz. Aslına bakarsanız ailemizde de kullanıyoruz. İş yerinde de kullanıyoruz. Hmm. Genel bir ifadedir mesela patron şirketi, aile şirketlerinde.
Evet. Evet.
Aile işletmelerinde vardır. Aslında yine bu sosyal öğrenme kuramı oluşur.
Evet.
Ve güçlü bir biçimde gider. Örneğin bir aile şirketinde çalışacaksanız oranın lider kuramı üzerine kurulmuş dilini ister istemez öğrenirsiniz.
Hı hı.
Biz üniversitelerde de bunu yaşadık. Hoca bey dediğiniz zaman aslında bir liderdir. Ve bir isim tamamen bir kişiye göndermedir direkt. Zaman zaman bunları işte şirketlerde, siyasi partilerde ya da sivil toplum örgütlerinde görmek mümkün. Bu kuramla yola çıkıyorsa orayı ikna etmenin yolu da budur. Yani evet, beni işe alın demenin.
Ya bu da yollardan bizim birini öğrenmiş, evet, olduk. Daha kesinlikle pek çok yolu var belki ama mutlaka onları da ilerleyen programlarda bölümlerimizde konuşmak dileğiyle bugün için çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Teşekkür
sevgili
ederim.
Berna Kutluat'a. Sevgili dinleyicilerimiz, Sihirli Sözcükler bölümümüzle böylece Hayatın Sesleri programının bugün de sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar diyoruz. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı, Şule Çankaya, kumanda masasında Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında yine beğeneceğinizi umduğumuz bir programla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Ses kaydı kadın.
Size iyi eğlenceler.